أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün dersimizin konusu Cuma namazı ve hutbesi. Biliyorsunuz Cuma namazı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicretinden sonra Kuba'da Kuba Mescidi'ni yaptıktan sonra 3 gün orada kalmış, işte mescidin inşasını yapmışlar. 4. gün Cuma günü oradan ayrılıyorlar. Medine'ye yaklaşık 3 kilometre kadar uzaklıkta bulunan Ranuna Vadisi'ne geliyorlar. Orada Cuma vakti oluyor. Ve ilk Cuma namazını orada kılıyorlar. Bugün o vadide güzel kubbeli bir cami yapıldı. Adı Cuma Mescidi diye. Yani eskiden de vardı da yani kubbeli cami yapılması işi son zamanlarda biraz daha yaygınlaştı orada. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Cuma namazı Medine-i Münevvere'de kılındı. Daha sonra başka yerlerde kılınmaya başlandı. Şimdi tüm bu bilgileri topladığımız zaman Cuma namazının farklı bir namaz olduğu ortaya çıkıyor. Allahü Teala bu konuda bir sure indirmiş. Yani adı Cuma olan bir sure indirmiş. Surenin son 3 ayeti Cuma namazı ile alakalı. Burada diyor ki 9. ayette Ya eyyühellezine amenu İzâ nûdiye lissalâti min yevmil cumu'ati fes'au ilâ zikrillâhi ve zerul bey'a. Müminler Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman Allah'ı zikre koşun, alım satımı bırakın. ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Bilirseniz sizin hayrınıza olan budur. Sizin için hayırlı olan budur. فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاتُ Namaz kılındı mı? İmam selam verdi mi? فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ Yeryüzüne dağılın. Yani işinizin gücünüzün başına gidin. وَبْتَوُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ Allah'ın size yapacağı ikramı arayın. Yani çalışın. İmam selam verdikten sonra işinizin gücünüzün başına gidin. وَذْكُرُوا اللّٰهَ كَث۪يرًا Ama Allah'ı zikri bırakmayın. Cenab-ı Hakk'ı çokça zikredin. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Belki umduğunuza kavuşursunuz. Tabi zikir sık sık burada şey yapıyoruz, konuşuyoruz. Ayrıca Erdem Uygan Bey'in kaleminden çıkan 2 tane cep kitapçığımız da var zikirle ilgili. Zikir evrensel nitelikli doğru bilgi anlamına gelir. O bilginin yazılı şekli Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'in adı zikirdir. Allah'ın bütün indirdiği kitapların adı zikirdir. Onun için Allah zikrini aklınızdan çıkarmayın meselesi, çokça anın, yani Allah'ın emir ve yasaklarını unutmayın demektir. Aklınızda tutun ki umduğunuza kavuşasınız. وَاِذَا رَعُوا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَا نِنْفَضُّ اِلَيْهَا bir ticaret ya da bir eğlence gördükleri zaman oraya dağıldılar. Ve terekûke kâime, ya Muhammed seni ayakta bıraktılar. Kul mâ indallâhi hayrun minellehü ve minetticâre. De ki, Allah katında olan eğlenceden ve ticaretten hayırlıdır. Vallahu hayrur râzikîn. Allah rızık verenlerin hayırlısıdır. Şimdi burada şöyle bir şey var. Nebimiz bir cuma günü hutbe okurken yiyecek yüklü bir kervan gelmişti. Kervanın geldiğini haber veren davul sesini duyan sahabi haber veren davulun sesini duyan sahabiler dağılıp kervanın yanına koştular. Resulullah'ın yanında yalnız 10 veya 12 kişi kaldı. Böyle bir rivayet var. Şimdi burada birçok mesele var. Son zamanlarda Kur'an-ı Kerim'e yönelme başladı biliyorsunuz. Yönelme başlayınca da çok ciddi bir sorgulama da başladı. İşte eskiden cuma günü namaz kılmayanlar vardı. Türkiye'de cuma namazı kılınmaz tartışmaları vardı. Allah'a şükür son zamanlarda o tartışma kalktı. Şimdi işte kadınlar cuma namazına gitmeye başladı. Gider gitmez tartışmaları var. Namazdan sonra mesela diyor ki namaz tamamlandığı zaman dağılın diyor ayet-i kerime. Ondan sonra 10 rekat daha namaz kılanlar var biliyorsunuz. Mescidin içerisinde. Hatta onlar böyle ters ters bakıyor bunlar nereye gidiyor diye. Tabi bunlar Allah'ın emrine uyuyor da siz kimin emrine uyuyorsunuz diye sormak lazım. Çünkü Allah diyor ki namaz tamamlandı mı gidin işinizin gücünüzün başına. Bir de burada hutbeyi dinlemek şart mı değil mi? Ayette hutbe geçmiyor, o nereden çıkıyor denebilir. Ve bir zamandır yani birkaç yıldır, son birkaç yıldır işte hutbe namazdan sonraydı. Emeviler zamanında namazdan önceye alındı diye bir iddia var. Ve iki kere ezan okunuyor biliyorsunuz. Şimdi cuma namazı camiye gidiş geliş insanların 2 saatine yakın vaktini alıyor. Yani çok ciddi manada bir vakit harcaması söz konusu. Şimdi bütün bunları bu derste tabii imkan olduğu ölçüde anlamaya çalışacağız. Birincisi hutbe namazdan önce mi sonra mı? İkincisi hutbe var mı yok mu? Daha doğrusu birincisi hutbe var mı yok mu? Bir de ezan, 2 tane ezan okunuyor. Esas olan hangisidir? Bunu kim ortaya çıkarmıştır? Ezan ne zaman okunur? Bir de zuhr-ı ahir konusu var. Şimdi bakın burada zikrullah ifadesi geçti. Allah-u Teala mesela Kur'an-ı Kerim'e zikir diyor. Herkesin yani ya da çoğu kimsenin ezberinde bulunduğu Yasin suresinde 69 ve 70. ayetlerde Allah-u Teala şöyle diyor. Estağfirullah. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُب۪ينٌ. Biz Muhammed'e bir şiir öğretmedik. Zaten onun böyle bir şeye ihtiyacı olmaz. Yani ona böyle bir şey uygun olmaz. Ona öğretilen bir zikirdir. Allah'ın Muhammed'e öğrettiği zikirdir. Ve Kur'an-ı Mubin. Yani her şeyi açık seçik ortada olan Kur'an'dır. Zaten Kur'an-ı Kerim'in zikir olduğu birçok ayet-i kerimede geçer. Sadece orada değil yani. Ve şeylerde ondan önceki kitaplarda hepsi de birer zikirdir. bir ayet-i kerimede vardı. قُلْ هَاتُ بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعْيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِ. Evet, bakayım ben de sanki buraya almıştım ama bulamadım şimdi. Ha, buldum, tamam. Enbiya suresi 24. ayetmiş. Yani diyor ki Allah'la kendi aralarına ilahlar mı koydular? Onlara şöyle de, delilinizi getirin bakalım. Getirin delilinizi. Allah'la kendi aranızda ilahlar olduğuna dair. İşte benim delilim burada. Hâdâ zikrûmen ma'yye. Bu benim yanımda. Benimle beraber olanların zikri. Kur'an. Resulullah'la beraber olanlar kim? Ona inananlar, değil mi? Benimle birlikte olanların zikri. Bizim zikrimiz neymiş? Kur'an-ı Kerim. Zikir, Kur'an'ın zikir olması için manasını bilmeniz lazım. Manasını bilmediğiniz şey zikir olmaz. Yani bir anlamı kafanıza yerleştireceksiniz. Hani bir hatırlama kelimesi, tezekkürü hatırlama denir. Neyi hatırlayacaksın? Bilgi hatırlanır. Kafanıza yerleştireceksiniz. Kafada tutacaksınız. Gerektiği zaman konuşacaksınız. İşte kafanıza yerleştirilecek olan bu. Unutmamanız gereken bu. Yeri geldiği zaman hatırlayacağınız budur. Peki, ve zikru men kabli, benden öncekilerin zikri de budur. Yani siz Yahudilerin hangi kitabı okuduğunu merak ediyorsanız işte bu. Hristiyanlar da aynı. Budistler de aynı. Brahmanistler de aynı. Bütün işte efendim Zerdüştler de aynı. Sabiler de aynı. Ne kadar din mensubu varsa şimdiye kadar hepsi bu kitabı okumuştur. Bu kitapta Allah'la aranıza herhangi bir şey koymanız söz konusu değil. Varsa delilinizi getirin bakalım. Şimdi burada önemli olan bunun zikir olduğu. Peki bu zikirse, ayet-i kerimede diyor ki, ey müminler, ey müminler, namaz için çağrı yapıldığı zaman Allah'ın zikrine koşun. Peki ne bu zikir buysa? Allah-u Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme emrediyor. Fezekkir innema ente müzekkir. Beled suresindeydi, değil mi? Gâşiye'de. Gâşiye suresinde. Fezekkir, onlara bu zikri bildir. Kur'an'ı yani. Belliğ mâ unzile ileyk diyor ya başka bir ayet. Sana indirileni tebliğ et. Fezekkir, onlara bu zikri bildir. İnnemâ ente müzekkir. Kaçıncı ayet? 21. Gâşiye 21. Kaçıncı sureydi? 88. 88. sure, evet. Onlara bu zikri bildir. Senin görevin sadece bu zikri insanlara anlatmaktır. Şimdi bu zikri anlatmak olduğuna göre Allah'ı zikre koşun denince ne anlaşılır? Resulullah'ın insanlara Kur'an'dan bir şeyler anlatması. E haftada bir kere cuma günü oraya gidiyorlarsa anlatılacak şey o haftayla ilgili, o günün yani gündemle alakalı ayetler olmalı. Başka bir şey değil. Şimdi bakıyoruz ki gidiyorsunuz hiç ayet okunmuyor. Allah'tan ki son 3 cumada ayet okunmaya başlandı. Ama araya bir sürü laflar sokuşturuluyor. Bekle ki hutbe bitsin. Biraz sonra Yahya'dan dinleyeceğiz Resulullah'ın hutbeleri nasıldı diye. Şimdi bu ondan sonra da diyor ki namaz tamamlandıktan sonra diyor. Şimdi bir zikir ve namaz var. Şimdi birisi çıkıp diyebilir ki işte zikir de namaz yemektir. Diyemez. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in kendi metodu var. Meselelerin açıklanmasını Allah, Nebimiz dahil hiç kimseye bırakmamıştır. Hikmet denen bir şey var. İlgili ayetleri birbirine açıklar. Kur'an-ı Kerim çok ayrıntılı bir şekilde açıklanmış kitaptır. Bu sarı günkü derste bu kadar açık olmasına rağmen bütün mezheplerin ittifakla Kur'an'ın açıklanmadığını, açık kitap olmadığını söylediğine dair şeyleri Yahya derste okudu, o kaynakları. Yani mezheplerin kaynaklarını. Allah-u Teala çok ayrıntılı bir şekilde açıklamıştır. Allah'ın açıklaması diye bir kavram tamamen kaybolmuş. Kaybolunca herkes kendine göre bir takım açıklamalar ortaya koyuyor. Ama Cuma günü hutbe okunması, arkasından namaz kılınması öteden beri olan bir şey olduğu için, sürekli var olan bir durum olduğu için bu konuda ulema arasında en küçük bir ihtilaf yok. Ama yani bugün biliyorsunuz bir sürü insanlar çıkıyor. Kendini ilah yapıyor. Ayeti kerimeyi alıyor. Hiç bakıyorsunuz ki hiçbir kurala uymadan kendi kafasına göre aklına ne geliyorsa onu fetva olarak veriyor. Ve bu da insanların zihnini tamamen karıştırıyor. Şimdi burada zikir ve namaz, salat kelimesi geçti. Şimdi bakın burada Allah-u Teala Nur Suresi. Nur Suresi Medine'de ve bu ayetlerden sonra inmiştir. Ya Medine'de sonradan indiği konusunda hiç herhangi bir şüphe yok. Az önce seni ayakta bırakırlar diye ayet okuduk ya. Bir ticaret ya da lehiv görürlerse, eğlence görürlerse dağılıp ona doğru dağılır seni ayakta bıraktılar diye bir şey var. İfade var. Cuma Suresi'nin son ayetinde. Nur Suresi 37. ayette de şöyle diyor Allah. Ricalun, öyle insanlar var ki, işte adam gibi adam deriz ya Türkçe'de. La tulhihim ticaretun ve la bey'un. Bir kazanç, elde edeceği herhangi bir şey yani. O ticaret dediğin zaman alışverişten daha kapsamlı bir iş de olabilir. Mal satmazsın da şurada birisine bir hizmet satarsın. O da ticaretin kapsamına girer. Ve la bey'un ve bir satış onları engellemez. Neden engellemez? An zikrillahi. Allah'ın zikrinden. Bakın burada da zikrullah geçti. Yani Cuma ile ilgili. Nur suresinde de böyledi. Allah'ın zikrinden engellemez. Başka ve ikamis salah ve o namazı tam kılmasına engel olmaz. Yani namazı da bırakıp gitmez. Zikrullah'ı da bırakıp gitmez. Böyle adamlar vardır. Neden dolayı? Ticaret ve alım satım. Burada ne dedi Allah? Ya eyyühellezine amenu idâ nûdiye lissalâti min yevmil cum'ati. Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman fes'a bilâdik. Allah'ı zikri için koşun diye tercüme ediyoruz da bu koşmak değil aslında. Hemen bir gayretle hemen çabucak işinizi bırakın ve hızla gidin. Yani koşa koşa manası hızlı bir şekilde gidin diye tercüme etmek lazım ama alışmışız. Farkına varmadan koşun diye tercüme ediyoruz. Evet. Zaten burada da koşun demişler ya. Sa'y hızlı bir şekilde hareket etmek demektir. Alım satımı bırakın, Allah'ın zikrine koşun diyor. Şimdi bu ayette de ne diyor Nur Suresi? Ticaret ve alım satım. Yani ticaret kelimesi Türkçemizden daha farklıdır yani. Mal ve hizmet satışı işin içerisine girer. Ve namazı tam kılmak. O yani bu alım satım ve ticaret Allah'ın zikrine ve namazı tam kılmaya engel olmaz. Böyle adamlar vardır. Onlar için esas olan budur. Başka ve itaiz zekat, zekat vermelerine de engel olmaz. يَخَافُنَ يَوْمَنْ تَتَقَلَّبُ ف۪يهِ الْقُلُوبِ وَالْأَبْصَارِ. Kalplerin ve gözlerin döneceği, yani kalplerin böyle alt üst olacağı, gözlerin fal taşı gibi açılacağı o günden korkarlar. O zaman buradan da anladık ki demek ki zikir ve namaz ayrı ayrı şeyler. Zikir de zaten Allah'ın kitabının tebliğ edilmesi, anlaşılması, anlanması, kafaya yerleştirilmesi. Öyleyse burada iki şey var. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bugüne kadar rivayet edilen şeyler, birisi Allah'ın kitabının öğretilmesi işi, ikincisi namaz kılınması işidir. Zaten buradan namaz için çağrı yapıldığı zaman ifadesi ezanın okunmasını ifade ediyor. Ezanda ne denir? Hayya alassalah denir. Namaza gel. Hayya ale zikir denmez yani. Dolayısıyla o zaman anlaşılıyor ki bu çağrı ezan olacak. Başka bir şey değil. Tamam. Peki ezan okunduğu zaman gidip namaz mı kılacaksın? Yok. Önce zikrullah. Önce sana Allah'ın kitabından bir şeyler anlatılacak. Sonra namaz yok mu? Var. Namaz da var. Namaz kılındığı zaman çekip gideceksin. Şimdi önce ezandan başlayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ittifakla kabul edilen bir tek bir ezandır. İmam minbere çıkar, o sıra ezan okunur. Ama daha sonra Osman radıyallahu anh zamanında ezanların ikiye çıkarıldığı rivayet ediliyor. Bu konuda evet Vedat'ı bir dinleyelim.
Bu konuyla ilgili Sahih Buhari'de rivayetler var. Rivayetler Es-Sa'ib bin Zeyd kanalıyla geliyor her iki rivayette. Buhari'nin Cuma kitabında 24. hadiste şöyle söyleniyor. Cuma günü imam oturduğu zaman ezan okunurdu deniyor. Bir diğer rivayette de 21. rivayette de yine Said bin Yezid'den rivayetle Nebimiz Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer zamanlarında ilk ezan imam minbere oturduğu zaman okunurdu. Osman zamanında insanlar çoğalınca Ez-Zevra üzerinde okunan üçüncü ezan ilave edildi deniyor. Buradaki üçüncü ezandan kasıt da namaza geçerken okunan kametle birlikte üçüncü ezan oluyor. Ez-Zevra'da Medine'deki çarşının merkezindeki bir bölge, yani çarşının tam merkezinde üçüncü bir ezan ilave edilmiş. Yani o Hazreti Osman zamanında. Ama Hazreti Osman zamanına kadar Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer zamanlarında ezan imam minbere oturduğu zaman okunuyormuş. Bu tamam. Arada geçen rivayetlere göre. Evet, hocam.
Şimdi bu İmam Şafii'nin müsnedi var ki tabi İmam Şafii Buhari'nin doğumundan aşağı yukarı 35 sene kadar önce ölmüş olan bir zattır. İmam Şafii'nin de müsnedi, yani bir hadisleri toparladığı bir kitabı var. Orada şöyle bir ifade geçiyor. Gene aynı şahıs. Yani tek bir şahıstan geliyor rivayet. İkinci bir şahıs yok. Es-Sa'ib bin Yezid adında bir zattan geliyor. Sahabeden. Ve ondan da Zühri. Yani tek bir kanal. İkinci bir kanal yok. Peki bu cuma ezanları sadece bir kişinin bileceği bir şey değil ki, binlerce kişinin, yani bütün Müslümanların yüz yüze geldiği bu olay. Niye birkaç kanaldan gelmedi diye ister istemez insanlar soru soruyor. Şimdi burada İmam Şafii'nin müsnedinde şu var. Diyor ki tabiinden ata, tabiin olmasından, bunu Osman'ın ortaya koyduğunu kabul etmez diyor ata. Ata diyor ki bunu Muaviye icat etti. Osman değil, Muaviye icat etti. Arkasından da İmam Şafii doğrusunu Allah bilir diye cümleyi kapatmış. Şimdi burada tabii çok fazlaca şey yapılıyor. Bizde ezan okunuyor. Ben şeye gidiyorum, Süleymaniye Camisi'ne, biraz buradan geç çıkıyoruz. Ezandan sonra çıkıyoruz. Camiye gidiyorum ki bazıları dışarıda oturuyor. Niye oturuyorsunuz? İçeride oturmaktansa burada oturmak daha iyi diyor. Bekliyorlar. Ondan sonra hutbe ve sonra şey. Şimdi bakın, ayet-i kerimeyi okuyayım bakın. Diyor ki, namaz için çağrı yapıldığı zaman hızlı bir şekilde alım satımı bırakın ve Allah'a zikre alım satımı bırakın ve hızlı bir şekilde Allah'a zikre gidin. Hızlı bir şekilde gidin diyorsa ne anlarsınız bundan? Demek ki hemen şeyi kaçırırsınız. hutbeyi kaçırırsınız. Ama bugün öyle değil. Ezanı duyuyorsunuz. Gidiyor adam, ya hutbe daha hutbe başlar mı? Bekle ki şey yapsın. Orada önce bir nafile namaz kılınıyor. Tamam. Resulullah'tan yani bir tahiyyat-ı mescid namazı kılınabilir. Tamam. İki rekatlık. O değil. Bir de müezzinlerin bir ses gösterileri başlıyor. Allah'tan ki kilise gibi bir müzik yok yani. Bir de müzik olsa epey bir zaman sürer. Ama onlar böyle musikiyi de aratmıyorlar kendi şey seslerini şey yaparken. Arkasından da okuduklarını bağışlayacak adamların bir listesini çıkarıyorlar. Herkesi affettirdikten sonra hadi gelin bakalım affedilmeyenler sıra sizde. Ne oluyor kardeşim ya? Bu ne? Bu ne yani? Bir kere müezzinler kesinlikle ezandan önce herhangi bir şeyle meşgul olmamalılar. Böyle bir şeye asla yetkileri yoktur. Şimdi uydurulmuş din, indirilmiş din, inşallah o konuda bir ayrı bir ders yapacağız. Bize Diyanet İşleri Başkanlığı'nın son şeyinde çıkan mecmuasında açıkça değil ama üstü kapalı olarak bize bir takım dokundurmalar var. Ben de şimdi buradan Sayın Başkan'a hitap ediyorum. Bu ekranlardan. Allah-u Teala ayetinde namaz için çağrı yapıldığı zaman alışverişi bırakın, hızla mescide gidin diyorsa namaz için çağrı. Bu çağrı müezzinlerin ezandan önceki ilavelerini dinlemek için mi? Hadi ona bunu koyduğunuz zaman bu uydurulmuş din olmuyor mu? Hadi savunun bakalım bunu. İnsanlar işini gücünü bırakıp dükkanını kapatacak, gidecek. Müezzinin uzun bir şeyini dinleyecek. Sesler, şunlar, bunlar böyle acayip. Efendim Kur'an okuyor. Tamam. Zaten zikre gidiliyor. Zaten şeyin vazifesi bu. Hutbede imamın vazifesi bu. Ayrıca bir şey ilave etmeye kimsenin hakkı yok ki. Üstelik bunu ezandan önce yapıyor. Yani iki ezan arasında yapıyorlar. Ben aldım şöyle şu dükkanı Allah'ın emri olarak koşa koşa gideceğim. Gideceğim ki bu işin görevlileri kendileri kendi kafalarına göre işler yapıyorlar. Şimdi ondan sonra hutbeye geçiliyor. Tamam. Şimdi iki tane ezan. İki ezanın olması Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yok. Peki bunun delili, hadi Osman yapmış, ben Osman'a uymak zorunda mıyım? Allah-u Teala demiyor mu? Maide suresinin 3. ayetini bir açsana. Bakın lütfen dikkatle dinleyin. Bakın. Soruyu size soruyorum, cevabını sizden bekliyorum. Diyor ki, el-yevme ekmeltu lekum dinekum. Bugün sizin dininizi mükemmelleştirdik. Ve etmemtu aleykum nimeti, size olan nimetimi tamamladım. Ekmeltü mükemmelleştirdim ve tamamladım diyor. Ve radıytu lekum el İslam'e dine. Sizin için din olarak bu İslam'a razı oldum. Bakayım devamı neydi şimdi? Bir. Ha şeydi. Öbür şeydeki Ali İmran 85. ayette galiba. Ve men yebtagi gayral islami dinen. Çünkü bu Allah ayetlerle açıklar ya, mutlaka bir konuda en az iki tane ayet mutlaka olur. Sizin için bu İslam'a razı oldum. Bu İslam'dan başka kim din ararsa felen yukbele minhu, asla ondan kabul edilmeyecektir. Ve huve fil ahireti minel hasirin. Ahirette 85. ayet değil mi Ali İmran? o ahirette kaybedenlerden olacaktır. Peki, Allah madem bu dini mükemmelleştirdi, en son inen ayet, az önce okuduğumuz Maide suresinin 3. ayeti. Peki, mükemmelleşmiş olan bir şeyin üzerine ilave ya da çıkarma yapılabilir mi? Mesela dağın zirvesine çıktınız, artık daha çıkaracak yeri yok. Ondan sonra atacağınız her adım ne yapar sizi? Aşağı indirir değil mi? Daha yukarı çıkamazsın. Son nokta. Peki bu din madem mükemmelleşmiş de bu dine kim ilavede bulunabilir? Şimdi bakın, bugün şeye baktım da bununla alakalı şeylerin Arapların, bazı Arap ulemasının verdiği fetvalar var. Efendim, bu ikinci ezan Osman'ın uygulamasına uymak gerekir. Deliliniz ne? Delil de şu. El-Mervezi'nin Es-Sünnet'inde geçiyor. Yani diğer hadis kitaplarında pek yok. Diyor ki, efendim diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki, "Usikum bi takvallahi ve's-sem'a ve't-ta'a." Size tavsiye ediyorum, görev olarak yüklüyorum. Allah'a karşı saygılı olun, dinleyin, itaat edin. Tamam. وَاِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعًا فَاِنَّهُ İsterse diyor, şey olsun, Habeşistanlı bir köle olsun, müceddâ neydi şey, kulağında bir şey olacak, neyse. O kelimenin manası şimdi aklıma gelmedi. فَاِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا İçinizden kim yaşarsa çok ihtilaf görecek. Ha, esas delil aldıkları kısma geldik. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِد۪ينَ الْمَهْدِي۪ينَ مِنْ بَعْدِ Sizin uymanız gereken benim sünnetimdir. Ve benden sonra gelen Hulefai Raşidi'nin sünnetidir. Benim sünnetimdir dediğimiz zaman, yani sünnet kelimesi benim gittiğim yol. Resulullah'ın gittiği yol belli, kitap ve hikmettir. Peki bu sünnet derken anladıkları bu mu? Tamamen farklı bir şey. Kaldı ki böyle bir, bu sahih bir rivayette geçmiyor. Sahih hadislerin, sahih kitapların hiçbirisinde yok. Ondan sonra Hulefai Raşidin Mehdiyin diyor. Hulefa, halifeler. Halife kelimesinin siyasi bir makam için kullanılması çok sonradır. Bu halifelerden hiçbirisi kendilerine bu manada halife dememiştir. Ondan sonra Er-Raşidin, Reşit, uygun. Ah, bu kelime o kadar yerleşmiş ki diyelim, Hulefai Raşidin deriz, başka bir şey demeyiz kendi aramızda. Yani artık iyice olgun falan. Ya tamam da Allah-u Teala kendi nebilerine garanti vermiyor. Diyor ki Allah Zümer suresinde, Estağfirullah, 65. ayet, وَلَقَدْ اُوحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ Sana vahyedildi. Senden öncekilere de. Hele şirke düş, bütün yaptıkların yok olur gider. Şimdi bak, Allah'ın nebisine Cenab-ı Hak böyle bir uyarıda bulunacak. Ama Resulullah onları Hulefai Raşidin Mehdiyin diye tanımlayacak. Biliyorsunuz bir de aşere-i mübeşşere uydurulmuştur. 10 kişiye cennet müjdelendi falan diye. Sanki Resulullah kendisine müjdeleyemiyor. Size nasıl müjdeler? Şeyin Ahkaf suresinin 9. ayetinde diyor ki, قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعَمْ مِنَ الرُّسُلِ وَمَا اَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ De ki, ben yeni ortaya çıkmış bir Resul değilim ki, daha önce de Resuller vardı. Ben bana ne yapılacağını bilmiyorum diyor. Neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Çünkü ölünceye kadar her türlü tehlike vardır. Sizin de başınıza ne geleceğini bilmiyorum diye ayet var. Tutacaksınız Resulullah'a, Hulefai Raşidin Mehdiyin diye. Mehdiyin ne demek? Tam doğru yolda olduğu, doğru yolda olan halifeler. Siz onların sünnetine de uyacaksınız. Peki bu din tamamlandıysa böyle bir şey olur mu? O zaman eksik demektir, değil mi? Şimdi hatta ondan sonra da şöyle diyor. وَاِيَّاكُمْ وَمُحْتَثَاتِ الْاُمُورِ Aynı sözde. Bu hadisi doğru kabul edelim. Dikkat edin. Yeni çıkarılan işler konusunda. Aman ha. Aman ha, yeni şeyler, yeni icat çıkarmayın diyor. Resulullah burada. Yani eğer sahihse bu rivayet. Ama o son cümlenin sahih olması gerekir. Diyor ki sakın ha, yeni şeyler çıkarmayın. Fe inne kulle bid'atin dalale. Çünkü bu dinde ortaya çıkarılan her yenilik sapmadır. Şimdi bu hadis o Osman radıyallahu anh zamanında icat edildi söylenen ikinci ezanın lehinde mi olur, aleyhinde mi olur? Hı? Ama bu delil getiriliyor. Ona uyulması gerektiğine dair.
Bu cumalarda okunan şey mi? Hutbede mi? Hutbede de okuyor herhalde.
Tabii her hutbede Hulefai Raşidin, Mürşidin. Zaten o biraz sonra şey yapacak. Hutbenin girişi uzatılır da uzatılır. O yetmez, bir daha arkasından bir sürü uzatmalar getirilir. Şimdi peki bu dindeki her yenili, her uydurma bir dalalettir denmesi son derece doğru değil mi? Allah çünkü mükemmel hale getirdiğini söylüyor. Zaten bizim bütün sıkıntımız bu uydurmalardan kaynaklanmıyor mu? Din yaşanmaz hale getirilmiştir. Evet, şimdi bu hutbelerle ilgili olarak gerçekten hutbeler o kadar uzatılıyor ki, yani Resulullah hayatında hiç öyle bir hutbe okumamıştır. Millete bıkkınlık yayıyor ve bakıyorsun insanlar uyumaya başlıyor. Evet. Dinleyelim bakalım Yahya'yı.
Evet, bu öncelikle şu Cuma suresinin 9. ayetini bir daha bir hatırlayalım. Çünkü hani hutbenin meşruiyeti bu ayetle temellendiriliyor.
Evet.
Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştu. Ey iman edenler, yani ya eyyühellezine amenu, izâ nûdiye lissalâti min yevmil cum'a. Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, fes'av ilâ zikrillah, Allah'ın zikrine koşun, ve zerul bey'a ve alışverişi, alım satımı bırakın. ذَٰلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Bilseniz sizin için hayırlı olan budur. فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ Namaz tamamlanınca da, bitirilince de فَنْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ O zaman yeryüzüne dağılabilirsiniz buyuruyor Allah. Bakın hem namaz hem de zikir. İki farklı ibare var burada. Namaz için çağrı yapıldığında gidiyorsunuz, önce Allah'ın zikrini dinliyorsunuz, ardından namazı kılıp dağılıyorsunuz. Dolayısıyla namazdan önce bir zikrullah meselesi var burada. İşte fıkıh ulemasının çoğunluğu buradaki zikrullah'tan, Allah'ın zikrinden kastedilenin hutbe olduğunu ve cuma namazının farz kılınmasından itibaren de Resulullah'ın hayatta olduğu sürece hiçbir zaman hutbesiz bir cuma namazı kıldırmadığını delil göstererek hutbenin cumanın şartlarından bir tanesi olduğunu söylüyorlar. Yani hutbesiz cuma namazından bahsetmek mümkün değil. Şimdi yeri konusunu biraz sonra söyleyeceğim. Sadece kısa olarak şimdi söyleyeyim. Bütün, yani hem bu ayete göre, bakın ayette namaz bitince dağılın dediğine göre namazdan sonra yapılması gereken herhangi bir eylem kalmıyor. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Hutbenin otomatikman namazdan önce olduğu bu ayetin bir emri. Namazdan sonra olsa Allah namaz bitince dağılın yerine namazdan sonra hutbeyi de dinleyin, ardından ne yapıyorsunuz yapın demesi gerekirdi. Yani hiçbir şey olmasa bu ayetler bile zaten hutbenin namazdan önce okunması gerektiğini tek başına göstermeye yetiyor.
Zaten zikrullah'a gidin diyor ayet.
Ardından namazı kıldıktan sonra da dağılın dediğine göre önce hutbe, yani Allah'ın zikri, ondan sonra namaz ve namazdan sonra da yeryüzüne dağılmak. Hadislere bakıldığı zaman da hiçbir sahih hadis yok bakın. Yani bu Buhari, Müslim'den falan tutun. Hiçbir hadis kitabında Resulullah'ın namazdan sonra hutbe okuduğuna dair bir ibare yok cuma günü için. Hutbe, ardından namaz, namazdan sonra da serbest dağılma. Onunla ilgili tartışmaya biraz sonra geleceğiz. Peki Resulullah hutbeleri nasıldı? Ne okurdu Resulullah? Uzun mu tutardı, kısa mı tutardı? Bununla ilgili kitaplarda yine çok net bilgiler var elimizde. Hadis kitaplarından tabii ki ve tarih, İslam tarihi kaynaklarından öğreniyoruz bunları. Sahihlerini sıralamak gerekirse önce Resulullah'ın ne yaptığını bir bakalım. Resulullah hutbeye çıktığında zaten biraz önce gördük. Ezanı dinliyor ilk olarak. Ezan okunuyor. Ardından ayağa kalkıp hutbe okuyor ve hutbede önce bir hamdü sena cümlesi var. Ardından ne söyleyecekse ona geçiyor Resulullah. Bu hamdü sena cümlesi de bakıldığında kaynaklara, ya bugünkü kitap dizgilerine göre 5 veya 6 satır. Bu kadar. Ardından da vermek istediği mesajı verecek. Onun da ne kadar özlü ve kısa olduğunu göreceğiz. Yani gerçekten de milleti sıkmayacak derecede ama ihtiyacı olan bilgiler neyse onları da verecek şekilde hutbeyi irad ediyor Peygamberimiz ve geçiyor, namazı kıldırıp işi bitiriyor. İlk olarak bu işte hamdü sena cümleleri ne? Kısaca bakın, ben önce bir Arapçasını okuyacağım. Tabii ki ardından mealini de vereceğim. Hani bakabilirsek ne kadar tutuyor acaba dakika olarak bir bakalım. Bugünkü hutbelerle karşılaştırmamız açısından.
Çok iyi.
Şimdi Resulullah çıkıyor hutbeye, ezanı dinliyor ve ayağa kalktıktan sonra söze şu şekilde başlıyor. Elhamdülillah. Nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve ne'ûzu billahi min şururi enfusina. Men yehdihillahu felâ mudille leh. Ve men yudlil felâ hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Erselahu bil hakki beşiran ve nezira beyne yedeyi sa'a. Men yuti'illahe ta'ala ve rasuluhu feqad reşed. Ve men ya'sihima fe ennehu la yedurruhu illa nefseh ve la yedurrullahe ta'ala şey'a.
2 dakika olmadı.
Evet, 35 ila 40 saniye. Bir dakika bile değil, bu kadar. Bunu söylüyor ve ardından hutbeye geçiyor. Peki ne dedi Resulullah burada? Hızlıca hani tercümesini okuyalım. İşte Cenab-ı Hakk'a hamd eder, ondan yardım diler, ondan bağışlanma dileriz. Ve nefsimizin bizlere telkin ettiği kötülüklerden ona sığınırız. Allah'ın yola gelmiş saydığını saptıracak bir kimse olmaz. Aynı şekilde onun saptırdığını yola getirecek biri de olmaz. Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ederim. Muhammed'in onun kulu ve Resulü, elçisi olduğuna da şahitlik ederim. Ki o Resulünü müjdeleyici ve uyarıcı olarak göndermiştir. Kıyametin önünde, kıyametten önce. Her kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse doğru yolu bulmuştur. Ve kim onlara isyan ederse bilsin ki zararı kendisine verir. Allah'a hiçbir şekilde zarar veremez. Bu kadar. Resulullah bunu söylüyor. Ardından da hutbe ana metnine geçiyor. Orada ne var? Orada da bakıyoruz yani gerçekten de çok kısa. Şöyle aktarmış Resulullah'ı hutbeleri dinleyen ashabı. Cabir bin Semure'den rivayet edilmiş bir hadis. Bu Buhari ve Tirmizi haricinde diğer bütün hadis kitaplarında geçiyor. Diyor ki, Kâne Resulullah yahtubu kaimen. Ayakta hutbe okurdu. Ve yeclisü beynel hutbeteyn ve iki hutbe arasında bir miktar otururdu. Yani tıpkı şu an yapıldığı gibi. Ama içeriye bakın. Ve yakra'u ayatin ve yüzekkirun nas.
İşte bu çok önemli.
İnsanlara ayetler okur. Bu şekilde onlara görevlerini hatırlatırdı. Bu kadar. Evet. Resulullah'ın yaptığı buymuş hutbede. İnsanlar ayetler okuyor, görevlerini hatırlatıyor, olayı bitiriyor.
O zaman indirilmiş dini uygulayan kim? Fes'av ila zikrillah. Allah'ın zikri, Allah'ın kitabını dinlemeye gideceksiniz. Yani tutup da falanca adam ne demiş, filanca adam ne demiş?
Evet. Yine Ebu Davud'da geçen bir rivayeti aktarayım. O da şöyle diyor. Ennehu kâne la yutîlul mev'izate yevmel cum'a. Resulullah cuma günü hutbede hani insanlara vereceği öğütleri fazla uzatmazdı. İnnemâ hiye kelimâtun yesîrât. Söyledikleri birkaç kelimeden ibaret. Kolayca anlaşılabilecek birkaç kelimeden ibaret. Bu, peki ne bu okuduğu ayetler? Mesela buna dair hem de hanım bir sahabiden gelen şu rivayete dikkat edelim.
Niye hem de hanım dedin?
Biraz sonra oraya şey yapacağız. Hani normalde cumada olmaması gerektiği düşünülen biri olduğu için hanım sahabi diyoruz. Ne işiniz var sizin cuma günü geliyorsunuz buraya? Zaten erkeklere yer yok. Erkeklerin içine karışıyorsunuz denilen kadından rivayet geliyor. Ummu Hişam binti Harise. Çok meşhurdur bu. Ummu Hişam diyor ki: "Ma akhaztu qaf vel Kur'anil Mecid illa an lisani Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem." Kaf suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Ben diyor Kaf suresini bizzat Resulullah'ın dilinden öğrenmiş biriyim. Onu da nasıl öğrendim? Gittim dizinin dibine okudum, hafızlık yaptım falan değil. Yakra'uha kulle cum'atin alel minber izâ hataben nâs. Çünkü diyor cuma günleri hutbelerde Resulullah insanlara çokça bu sureyi diyor okurdu. Ondan duya duya duya Kaf suresini ezberledim. Bakın hem Resulullah'ın okuduğu hutbenin içeriğini öğrenmemiz açısından önemli bir rivayet. Hem de dinleyenlerin kimliği hakkında bize bir bilgi veren bir rivayet değil mi? Yani kadın sahabiler cumada o kadar varlar ki artık sureleri ezberler hale gelmişler. Sırf Resulullah'tan duya duya, hiç Kur'an yüzü görmeden. Ama Resulullah'ın da onlara Kur'an okuduğunun hutbede en büyük delili yine işte bu rivayetler. Yani sırf bunu mu okuyor Resulullah? Hayır, rivayetler çok çeşitli. Mesela başka bir Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadis. Resulullah diyor bize cuma günleri bir sure okurdu. Tabii bunu yani müstakil başı sonu belli bir sure olarak da algılayabiliriz. Belli bir konudan bahseden ayetler bütünlüğü olarak da algılayabiliriz. Ama Resulullah cumaları hep bize bunu yapardı diyor. Gider hutbede bu ayetleri dinlerdik. Başka işte Bakara suresinden ayetler okurdu diyor hutbede. Ondan sonra Tebareke'yi sık sık dinlemişler sahabiler, onları anlatıyorlar. Zümer suresinin sonunu yine Resulullah sık sık okurmuş insanlara. Ki o vesikallezine keferu herhalde onlar bir cennete ve cehenneme sürülme hikayesini cennete manzaralarını anlatan bir ayet. Yine Kafirun ve İhlas surelerini sık sık okurdu Resulullah. Kul ya eyyühel kafirun kul huvallahu ehad. Bakın bunları okuyup insanlara diyor ki ya işte bilmeniz gereken bunlar, bu kadar. Daha fazla size ne söyleyebilirim ki zaten. Allah söylemiş, ben de size duyuruyorum demiş oluyor. Sa'd suresini okuduğu rivayet ediliyor. Yani ne geldiyse demek ki o yeni ayet olarak veya problem olan neyse onları çözecek yeni yeni ayetleri Resulullah onlara ulaştırmış. Bu konuda uzunluk kısalık konusunda ilginç rivayetler var. Şimdi diyor ki Ammar bin Yasir rivayet etmiş. Ben diyor Resulullah'ın şöyle dediğini dinledim ondan. Dermiş ki Resulullah: İnne tule salatir raculi ve kısara hutbetihi me'innetun min fiqhihi fe etilus salate ve kusurul hutbete. Bu Müslim'de de geçen bir rivayet ve sahih. Bir insanın namazının uzun ama hutbesinin kısa olması onun bu işi bildiğini gösterir diyor. O yüzden gerekiyorsa namazı uzun tutun ama hutbeyi kısa tutun. Ya bu sizin Resulullah terbiyesinden geçtiğini gösterir diyor bu olay. Hutbeler kısa olacak. Peki onun hutbesi nasılmış? Kânet salâtu Resûlillâhi kasden ve hutbetuhu kasden. Resulullah'ın namazı da orta halliydi, hutbesi de orta halliydi diyor. Onu dinleyen ashab bu şekilde rivayet etmişler. Yani Kur'an-ı Kerim'de de biliyorsunuz bir orta yol prensibi her zaman esastır. İnfakta bile böyle. Yani vellezîne izâ enfekû lem müsrifû ve lem yakturû buyuruyor Allah. İbadurrahman, Rahman'ın has kullarını anlatırken onlar diyor Allah yolunda mal harcayacakları zaman ne cimrilik yaparlar ne de büsbütün ellerindekini saçıp savururlar. Ya ne yaparlar? Ve kâne beyne zâlike kavâma. İkisi arasında dengeli bir yol tuttururlar. Bakın bu her yerde böyle. İbadette de böyle, hutbede de böyle. Kimseyi sıkmadan, daraltmadan. Şimdi böyle mi? Böyle değil. Bakın dün yaşadığımız hadiseyi biz size aktaralım. Diyanet takvimine göre 13.23'te ezan okunuyordu. 13.23. Tam 14'te yani değil mi? Saat 2 idi henüz biz farza durduğumuzda. Farzdan çıktığımızda da saat 2'yi 10 geçiyor. Şimdi ezandan önce oraya gittiğini düşün insan. Süleymaniye Camisi özelinde konuşuyoruz. Şimdi Süleymaniye biliyorsunuz yani bu piyasanın kalbi. Yani hemen altında Mercan, işte yakınlarda bu Eminönü falan. Yani insanların ticaretle çok yoğun olarak iştigal ettiği bir merkez. Şimdi hadi ezandan önce veya ezanla birlikte geldiğini düşünelim. Millet bir de cumadan sonra işte sünnet kılmaya alışmış, biraz sonra Fatih Hocam anlatacak, bir zuhri ahir falan var. Zannetmiyorum ki 2.30'dan önce çıkabilsinler oradan. Yani bir de falan siz camiye gelmek üzere dükkanınızı kapatacaksınız. En erken 2.30'da geri döneceksiniz, 1.5 saat falan. Şimdi ne kadarı bunların yapılması gereken? Önemli olan o. Şimdi içeride ezandan sonra bir defa hocam vaaz kesilmiyor.
Evet.
Yani adam bir 5-10 dakika bir defa vaaz ediyor. Allah vere ki bu büyük camilere, bu Selahattin camilerine bir siyasi gelmesin. O geciktiyse zaten yandınız. İlla ki o gelene kadar bir vaazı uzatırlar.
Biraz da ona hava atarlar.
5-10 dakika bir onu yıkama, yağlama. Ondan sonra ilk sünnete geçilir. Cuma'nın sünnetine. Sünnetten sonra müezzin başlar önce. Hazreti Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem. İşte sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek, muazzez, mücella, musaffa. Yani ezberledik mi?
Sen de yani. Yani.
Uzat babam uzat. Yani millet artık ondan sonra Fatiha kısmına geçiliyor. Ardından bir iç ezan 10 dakika. Ve aşırı derecede yüksek bir ses desibeli var. Yani nefret ettirmek için mi uğraşıyorsunuz insanı namazdan, niyazdan? Yani nedir bu? Ondan sonra hutbe dualarına geçiliyor. Hutbe dualarının Arapçası zaten bir 10 dakika. Türkçesine geçtim mi 15-20 dakika büyük camiler için. Uzat, uzat, uzat, uzat falan. Kamet daha sonra 5 dakika falan. Hani farza geçtiğinizi şükredecek hale geliyorsunuz. Halbuki Resulullah'ta böyle bir şey yok. Her şey orta halli. Ezan ve hutbe arasında hiç boşluk yok Resulullah'ın sünnetinde. İmam hutbeye çıkınca zaten ezan okuyor. Ezanı duyduğunuzda, gittiğinizde direkt hutbeyi dinlemeniz lazım. Hutbe de bu şekilde orta halli oluyor. Hutbeden indikten sonra da farz, topu topu 15, hadi bilemediniz 20 dakika olsun.
O zaman ben sana bir soru sorayım mı?
Zor olmasın.
Zor, zor yerden soracağım. Şimdi ezan okunurken imam minberde oluyor. Ezan da öğlen vaktinin girdiğini belirten bir ilandır. Peki imam minberden inip Cuma'nın ilk sünnetini hiç kılıyor mu?
Yok, direkt farza. Direkt farza, hiç yani bu konuda bir şüphe yok.
Tamam. Yani orada o da tabii oldukça önemli.
Yani ezan olması gereken. Ezan, hemen ardından hutbe, hiç boşluksuz farz, ondan sonra herkes serbest. Bu.
Selamla birlikte şey dağılacak.
15-20 dakikamızı alır en fazla. Peki bunları gördükten sonra Resulullah'ın bu uygulamalarını. Şimdi gelelim Cuma namazının hutbesinin farzdan önce mi sonra mı olduğu konusuna. Dedi ki eskilerden bu konuda bir ihtilaf falan yok. Fakat son yıllarda işte Yaşar Nuri Öztürk'ün bir iddiası oldu. Ondan sonra Yunus Vehbi Yavuz Hoca bunu yazdı makalelerinde ve kitaplarında. Şimdi günümüzde böyle yeni yeni namazla ilgili çıkan kitaplarda da benzer şeyi görüyoruz. Deniyor ki aslında Cuma hutbesi de bayram namazı gibi, bayram hutbesi gibi namazdan sonraydı. Ama Emeviler döneminde, Emeviler işte halka kendi politikalarını ve yanlış şeyleri anlattıklarından dolayı cemaatin kendilerini dinlemeyip gittiklerini görünce bu hutbeyi namazdan önceye aldılar ki millet mecburen dinlesin bunların sözünü. İşte o günden sonra aslında hutbeler namazdan önceye alındı. Bugün de öyle olması lazım. Namazdan sonraya bırakalım biz bu hutbeyi. İsteyen dinlesin veya işte nasıl olacaksa olsun. Peki böyle söylerken neye dayanıyorlar bunlar? Sahih hiçbir hadis yok bakın. Hiçbir tanecik bile yok.
Ayet de yok.
Ayet zaten bunu tek başına reddediyor. Dayandıkları hem Yaşar Nuri Öztürk'ün hem de Yunus Vehbi Hoca'nın hem de ondan sonra gelenlerin hepsinin bir dayanağı var. Belli ki Yaşar Nuri Hoca yazdıktan sonra hepsi bakmadan onu kaynak gösteriyorlar. Diyorlar ki şu kitabı kaynak gösteriyorlar. Bakın Hanefi mezhebinin en temel kaynaklarından bir tanesi. İmam Serahsî'nin El Mebsut adlı kitabı. Diyorlar ki Mebsut'ta bu hutbenin Emeviler tarafından değiştirildiğine dair kayıt var. O yüzden biz de öğreniyoruz bunu. Verdikleri şey de hepsinin aynı. Cilt 2 sayfa 37 derler. Gerçekten bak hepsi aynıdır çünkü belli ki biri söylemiş diğerleri de bakmadan kopyala yapıştır geçmişler. Ya açıyorsunuz gerçekten de konuyu Mebsut'un 2. cildinin 37. sayfasını bir bakıyorsunuz tam da işe yarayacak bir cümle var orada. Bak var. Aynen Arapçasını okuyayım. Bakın anlayanlar sonra Türkçesini okuyacağız zaten. Öyle diyeceksiniz ki adamlar haklı. Hemen okuyalım. Diyor ki cümle şu alıntılanan cümle. Fakat kânetil hutbetu ba'des salati fi ahdi Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem vel hulefâir râşidîn. Hutbe Resulullah döneminde de Raşid halifeler döneminde de namazdan sonraydı. Bak namazdan sonraydı. Hatta ehdese Benu Ümeyye el hutbete kable salah. Fakat Ümeyye oğulları yani Emeviler gelip bunu namazdan önceye aldılar. Niye? لِأَنَّهُمْ كَانُوا ف۪ي خُطْبَتِهِمْ يَتَكَلَّمُونَ بِمَا لَا يَحِلُّ. Çünkü onlar hutbelerinde helal olmayan şeyler konuşuyorlardı. فَكَانَ النَّاسُ لَا يَجْلِسُونَ بَعْدَ الصَّلَاةِ لِسَمَاعِهَا. İnsanlar da onların bu sözlerini namazdan sonra dinlemiyorlardı. فَأَحْدَثُوهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ. Bunlar da hutbeyi namazdan önceye aldılar. لِيَسْمَعَهَا النَّاسِ. İnsanlar dinlesinler diye. Aa diyorsun doğru o zaman. Doğru yere alıntılamışlar. Doğru yeri alıntılamışlar da yanlış yerde alıntılamışlar. Çünkü çok basit. Yani bilmiyorum nasıl gözden kaçırıyorlar. Şimdi eğer kameralarda zoomlayabilirlerse şu başlığı bir gösterelim. Şu başlığı. Bakın burada başlık şu. Bayram namazı. Babu salatil iyideyn. İki bayram namazı. Bunu anlatıyor burada. Bir daha şöyle gösterelim. Şu tam şu ibare. Şöyle. Evet tamam gözüküyor. İki bayram namazı. Yani burada İmam Senasi bayram namazı ve bayram hutbesinden bahsediyor. Ve bakın çok ilginç. Beş satır yukarıda ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki bayram namazlarında hutbe bayram namazını kıldıktan sonra okunuyor ya. Onu temellendirirken diyor ki ennehu yuştaratu li salatil idi ma yuştaratu li salatil cum'a. Bayram namazı için gerekli olan şartlar aynen cuma için gerekli olan şartlarla aynıdır diyor. Yani cuma kime gerekli? Bayramda ona gerekli. Yani bunlara göre biraz sonra konuşacağız tabii. Hani kadınlar cumala mükellef olmadıkları için bayrama da gelmesinler. Yani demek bu. Yani kime bayram cuma gerekliyse bayramda ona gerekli. İllel hutbe. Hutbe hariç diyor. Bayram hutbesi farklı. Fe inneha min şeraitil cuma. Çünkü cuma hutbesi cumanın şartlarından biridir. Ama veleyset min şeraitil id. Ama hutbe bayramın şartlarından biri değildir. Ve lihaza bundan dolayı kânetil hutbetu fil cum'ati gable salati. Bu yüzden cumanın hutbesi namazdan öncedir. Ve fil idi ba'deha. Ama bayramın hutbesi namazdan sonradır. Bunu dedikten sonra diyor ki işte Emeviler gelmişler. Resulullah ve Raşid halifeler döneminde bayramdan sonra okunan hutbeyi bayram namazından önceye almışlar. Yani müdahale bayram namazı için söz konusu. Cuma hutbesi için falan değil. Anlatabildim mi? Yani bayram hutbesi için onu da kim yapmış o belli. Diyor ki ennel hutbete fil idi ba'de salati. Bayram namazının hutbesi namazdan sonradır. Ama Emevilerden Mervan gelmiş, o bayram namazından önceye almış bunu. Ve insanlar da itiraz edince bunu sürdürememişler de zaten. Onu da becerememiş. Bak bugün hala ne yapıyoruz biz? Yine bayram namazından sonra hutbe okunuyor değil mi? Hutbeyi bayram namazından sonra dinliyoruz. Yani yine beceremiyorlar. Millet çok ciddi bir tepki yiyorsun. Sen Resulullah'ın yapmadığı bir şey yapıyorsun. Hiç ondan sonraki kimselerden görmediğimiz şeyleri yapıyorsun falan diye. Bunlar da bu olayı reddediyorlar. Bu bayram namazında bayram hutbelerine yapılan müdahaleyi anlatırken Emevilere bir atıf var. Ama bunlar buradaki hutbenin mutlak manada hutbe olduğunu zannederek cuma hutbesinin de sanki namazdan sonra okunması gerektiğini, Resulullah döneminde böyle olduğunu ama Emevilerin değiştirdiğini falan söylüyorlar. Bakın %99 da değil, %100 bir hata var burada. Nakilde hata var yani metinde yok. Metin bayram hutbelerinin değiştirildiği, met çabasından bahsediyor. Bunlar alıp bunu cuma hutbesine nakletmeye çalışıyorlar. Gerçekle uzaktan yakından alakası yok. Zaten biraz geriye gittiğimizde bakın hemen geride cumayı 21. sayfada babu salatil cuma var. Yani cuma namazı babı bir geride anlatılıyor. İmam Selahsi orada ne demiş bir baksanıza. Orada ne demişe baktığınızda çok net bir şekilde şu ibareyi görüyorsunuz. Diyor ki vel ezanu cuma ezanı ne zaman okunurdu? İza saidel imamul minbera. İmam minbere çıkınca. İmam minbere niçin çıkar? Hutbe okumak için. Peki feiza nezele inince ne yapıyor hutbeden sonra? Ekame salate ba'de feragihi minel hutbe. Hutbeyi bitirdikten sonra da imam namazı kıldırır diyor. Hakeza kana ala ahdi Rasulillahi vel halifeteyni min ba'dihi. Bu Resulullah döneminde de böyleydi. İki halife Hazreti Ebu Bekir ve Ömer döneminde de böyleydi. Heh, Hazreti Osman gelince ilave bir ezan çıkartıldı diyor sadece. Hutbeyle bir oynama falan yok. Hutbe yine aynı şekilde namazdan önce okunuyordu. E şimdi Serasi'nin söylediği bu şeyi siz kalkıp nasıl cuma hutbelerini Emeviler diye. Tamam Emeviler günah keçisi birçok şeyi halletmişler ama ya adamlara yapmadığı şeyleri de kondurmanın bir manası yok ki. Ve dedi ki bütün bunlar yani zaten olmasa bile ayet ne güne duruyor arkadaşlar. Feyda kudiyeti sala. Namaz bittikten sonra dağılın diyen Allah araya dağılmadan önce bir de hutbe mi sokuşturacak aşağı? Hutbe zaten başta var. Dinle namazını kıl. Ne işin gücün varsa git onu yap.
Evet.
Olay bu kadar basit. Yani böyle bir şey yok. Bir de hani vakit kalır mı bilmiyorum ama kalmayacak herhalde. Hani bir örnek bir hutbe belki. Hani bu hamdü sena cümlesinden sonra
olsun bir okuyacağım bir şey.
İlk okuduğu bir hutbe var. Direkt tercümesini okuyayım o zaman. Yani şimdi İbni Hişam'da falan Arapçası var. Gerçi
tercümesi daha iyi olur.
He tamam. İşaret etmek için sadece şunu göstereceğim. Resulullah'ın okuduğu ilk hutbe, bakın ilk hutbe metni şu kısım tam. Şuradan bir işaret edeyim. Şu kadarcık bir hutbe okuyor Resulullah. Kayıtlarda sabit. Yani sayayım şuradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 satır. Yani 7,5 hatta. 8. çünkü şey rivayet kaydı. 7,5 satırlık hutbe Resulullah'ın okuduğu. İçerik ne? İçeriği de hemen şöyle tercümesinden hızlıca okuyayım. Diyor ki bu hamdü sena cümlelerinden sonra ey insanlar kendiniz için hazırlık yapın. Şüphesiz biliyorsunuz ki her biriniz ummadığı bir anda ölecek. Sürüsünü çobansız bırakacak. Ve sonra da Rabbi arada hiçbir tercüman ve perdeci olmaksızın ona şöyle diyecektir. Sana elçim gelip dini tebliğ etmedi mi? Bak bunlar hepsi ayettir yani. Elem ye'tikum rusulüm minküm. Size benim elçilerim gelmedi mi? Ben sana mal verip ihsanda bulunmadım mı? Sen kendin için buraya ne hazırladın? Bakın bu da Haşr suresinde vel tenzur nefsun ma kaddemet ligat. Herkes yarına ne hazırladığını bir baksın diye ayettir. Kul sağına bakar, soluna bakar, hiçbir şey göremez. Sonra önüne bakar, cehennemi görür. Kim yarım hurma ile de olsa bu ateşten kendini koruma gücüne sahipse hayır işlesin. Bunu da bulamayan güzel söz söylesin. Çünkü bu sebeple bir hayır ondan 700'e kadar katlanarak mükafatlandırılır. Bu da Bakara suresinin bir aktarımıdır. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu kadar. Ya hutbe bu kadar işte. Bunun da bilmiyorum yapalım mı şeyini yani kaç dakika sürecek acaba?
Gerek yok sen belli.
Ya 1 ya 2 dakika. 40 saniyede giriş cümlesi sürdü. 3 dakika.
İstersen bir de şunu yani. Sor. Bir de şunu sor. Bak şu birkaç cümleden alacağınız dersi aldınız mı diye evet. Sor izleyicilere.
Evet.
Ve o kadar gidip de mesela geçen haftaki hutbeden ne aldınız diye bir sor.
Aklınızda ne kaldı?
Aklınızda ne kaldı? Şimdi benim hiç unutmadığım bir olay var. İstanbul Müftülüğü'ne daha yeni gelmişim. Yani 76 belki 77 seneleri. O zaman Eminönü ayrı bir kazaydı. Eminönü Müftülüğü vardı. Ve şu Bakırcılar Camii vardır. Hemen iki katlı bir cami. O caminin müezzinini şikayet etmişler Eminönü Müftülüğü'ne. Bize Müftü Bey anlatmıştı. Şikayet ediyorlar müezzini. İmam izinliymiş, hutbeyi müezzin okumuş. Müezzin kısa bir hutbe okuyor, iniyor aşağıya. Sonra müezzin de çok zeki birisi, şikayet edenle bir yüzleşmek istiyor. Müftü Bey yüzleştiriyor onu. Diyor ki ben geçen hafta ne okudum diyor hutbede. Ya şey yaptın, külü veşrebu ve la tüsrufin ne ula yuhubbul musrifin. Bak ben de unutmamışım adamın hutbesini. Yiyin, için israf etmeyin, Allah israf edenleri sevmez. Böyle dedin. Peki, imamın hutbesi, imam çok güzel hutbe okuyor. Gayet düzgün. Ne? Peki imam geçen, ondan önceki haftanı düşünüyor şu. Ama imamın hutbesi güzeldi. Peki şimdiye kadar imamın hutbelerinden hatırladığın bir cümle söyler misin? Yok. Bak benim hutbenin tamamını ezberlemişsin. Şimdi mesela size sorsak az önce Yahya'nın okuduklarını anlatırsanız. Çünkü siz şey kısa, öz ve zihin açıcı, hemen istifade edeceğiniz bilgiler oradan. Bir de şimdi bir şey söyledi az önce Yahya. Kadınlar cuma ve bayram namazı kılarlar mı? Ben anlamıyorum. Şimdi bakın, dikkat ediyor musunuz? Ayet okuyorsunuz, ayet yok. Hadis okuyorsunuz, hadis yok. Yani şimdi birçok konularda, yani bu konuda da Buhari ve Müslim'de bayram konusunda kadınlarla ilgili bir şey var, hadis var, rivayet var. Diyor ki Ümmü Atiye, hanım sahabilerden, her iki bayram gününde de bize verilen emir, kadınlara görev veriyormuş Resulullah. Adetli kadınları, bakireleri ve evlerinden çıkamayan kadınlar, çünkü yaşlılıktan şuradan buradan çıkamayacak durumda olsa bile onları çağırmamız ve bayram yerine çıkarmamızdı. Yaşlı kadınlar da alıp bayram yerine çıkarıyorlar. Peki şimdi adetli kadınlar niye şey yapın? Çünkü affedersiniz, o zaman bugünkü gibi şeyler yok. Cami kirleniyordu da ondan dolayı şey yapıyorlar, dikkat ediyorlardı. Onun için diyor ki adetli olanlar diğer namaz, kadınların namaz kıldığı yerde değil, ayrı bir yerde dururlardı. O kadar. Yani hepsi geliyor. Ben de bir kere Mekke'de bayram namazı kılmıştım. Gerçekten o kadar hoşuma gitti ki, bakıyorsunuz ki çok böyle güzel elbiseler giymişler, bayramlık elbiseler. Kadın, erkek, çocukların ellerini tutmuşlar. Hep beraber gelmişler camiye. O manzara zaten bir bayram zevkini insana yaşatıyor. Şimdi burada bu böyleyken ayet-i kerimede ya yüllezine amenu, müminler diye başlayıp şeyde cuma günü namaza çağrıldığınız zaman alışverişi bırakın, hemen gidin. Belki alışveriş, kadınlar alışveriş yapmaz mı? Asıl kadınlar yapar alışverişi yani. Kadınlar piyasadan çeksen piyasa batar. Yani bakın, ey müminler diyor, alım satım meselesi diyor. Tamam. Onlar da yapar. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında hanımların cuma namazına gittiğine o kadar çok rivayet var ki. İşte Yahya okudu. Bir hanım sahibi Resulullah'ı dinlerken şeyi ezberliyor. Sureyi ezberliyor. Şimdi bir de şey var biliyorsunuz. Allah-u Teala ayette diyor ki وَذَرُوا الْبَيْءِ, alım satımı bırakın diyor. Ondan sonra diyor ki şeyde 10. فَاِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاتُ, Cuma 10. ayette namaz tamamlandı mı فَنْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ, hemen yeryüzüne dağılın. Yani işinize gücünüze gidin. Tamamlanacak olan namaz koştuğunuz namazdır. Hemen gittiğiniz namazdır. Orada cuma namazdır. Cuma namazı 2 rekattır. Hutbe okunması da 2 rekatı yerine de hutbe 4 rekatın yerine olmuş oluyor. Yani diğer zamanlarda öğlende 4 rekat kılıyorsunuz, orada 2 rekat kılıyorsunuz. Çünkü hutbeyi de dinlemeniz farz. Şimdi namaz tamamlandı mı hemen dağılın diyor Allah. Peki şimdi namaz tamamlandığı zaman dağılma var mı? Eskiden şey yapar böyle, ben müftülükteyken Araplar gelirdi. Arapları işte camiye götürürdük. İmam selam verir, adamlar kalkar. Allah Allah ya. Bakıyor herkes namaz kılıyor. Çıkmak isterler, çıkamazlar. Ve bize gelip sorarlardı, bu ne, niye bizi çıkartmıyorlar camiden? Şimdi bu zuhru ahır Türkiye'de de bazı bölgelerde kılınır, bazı bölgelerde kılınmaz. Mesela ben talebeyken İmam Hatip Okulu 2. sınıfta hocalar bize bir ödev vermişti zuhru ahırla ilgili. Ben baktım ki böyle bir namaz yok. O gün bugün hiç kılmış değilim. Hiç. Şimdi bakalım Fatih Hoca ne diyecek zuhru ahırla ilgili olarak.
Evet. Şu dakikaya kadar Cuma'nın hem kimlere farz olduğu hem de bu namazın kılınışıyla alakalı olarak, mesela işte kimlere farz, sadece erkeklere farz deniliyor, bayanlara, yani orada bir yeni bir şey, hocam biraz önce atıfta bulundu, dine eklemeler meselesi, mesela orada yeni bir şey var. Öte taraftan ezanla ilgili konuşuldu, bu namazın eda şartlarıyla alakalı, orada yine bir ekleme gözüktü. Hutbe ile ilgili konuşuldu. Yine bu namazın olmazsa olmazlarından. Orada bir takım oynamalar yapılmış. Ve en nihayetinde bizzat namazın içerisinde, kendisinde de bir oynama yapılmış. Hatta belki de bizim fıkıh külliyatımızda ve işte bu geleneksel birikimde eşine az rastlanır bir hadise yaşanmış, bir namaz ortaya konulmuş. Yani birkaç örneği vardır, onlardan bir tanesi bu zuhru ahir namazı. Yani bir beşer faaliyeti anlamında bir namaz. Şimdi anlamı ne zuhru ahir dediğimiz? Son öğle namazı anlamında. Yani öğle namazının vakti girmiş, bir takım namazlar kılınmış. Son olarak da kılınan o namaz, öğle vaktiyle alakalı kılınan son namaz anlamında. Şimdi sorunun böyle bir namazın temelinde ne var? Niçin böyle bir namaz ortaya çıkartılmış? İşte şeyde biliyorsunuz bizim ilmihal kitaplarımızda bu namazın vücub şartları ve eda şartları diye bir taksimat vardır. Yani kimlere farzdır bu namaz? İşte ne bileyim, Müslüman olacak, akıl bali olacak, erkek olacak, hür olacak, şu olacak, bu olacak. Tamam, bu şartlar yerine geldi. Peki bu namazı eda etmek için hangi şartlar var? Ha işte oradaki bir şarttan hareketle denilmiş ki bu şart sadece bazıları bunu söylemiş, bir şehir merkezinde kılınabilir. Yani bu şartı mesela bazıları demişler, olmazsa olmaz Cuma'nın şartlarından bir tanesi. Köyde, ufak tefek kasabalarda, şuralarda, buralarda kılınmaz. Dolayısıyla o bölgenin en büyük camisinde, namazgahında kılınır demişler. Böyle bir şart ortaya koymuşlar.
Bir dakika, az önce şimdi ben Yahya'ya bir soru sordum. Yahya şimdi bana der ki, niye Fatih Hoca'ya sormadın? Alınırım. Alınır şimdi yani. Onun için sana da sorayım da, hiç olmazsa denge sağlamı. Biriniz bir tarafta oturuyorsunuz, biriniz bir tarafta oturuyorsunuz. Şimdi ne dedin en son cümlede?
Belli bir yerleşim
tek yeri. Tek bir noktada kılınır. Şimdi bak ayet ne diyor? Diyor ki, يَا يَوَلَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman hemen, bak, ezan okunurken, ki az önce de Vedat söyledi, ezan okunurken imam minberde. فَسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ Derhal Allah'ın zikrine, yani hutbeyi dinlemeye koşun, gidin, hızlı bir şekilde gidin. Tamam. Peki şimdi şimdi sorun bu. Şimdi Fatih ilçesini kabul edelim. Fatih ilçesinde tek bir noktada namaz kılınacak bu ifadeye göre. Ya da sur içinde tek bir noktada kılınacak. Öyle anlaşılır.
Nasıl ulaşır bir insan?
Peki bu ezan okundu ve herkes de duydu. Öyle diyelim. Ki zaten duyamaz. Hoparlörle okunmuyor yani. Ses de normal bir ses de okunuyor. Farz et ki hoparlörle duyurdunuz. Şimdi Topkapı'da olan adam Süleymaniye Camisi'ne, İmam da hutbede. Nasıl gelecek?
Gelmesi mümkün değil.
Ve şehir yerinde. O zaman tek bir camide kılınacak hükmü nereden çıkarılıyor? Evet. Şimdi siz cevabını ver bakayım. Zor mu oldu?
Evet. Yani burada herhalde bu namazın toplu halde kılınması, yani o oradaki o esprinin kaybolmaması, ufak tefek herkes kendi topluluğunu oluşturup orada kılarak bu şeyin anlamının herhalde yok olmaması için mi, öyle bir şey mi var? Cuma namazının anlamının kaybolması, her yerde, her mahallede, her apartman altında bu kılınırsa buna cuma namazı denir mi, denmez mi meselesi?
Ha, tabii, yani bu cuma namazı zaten her yerde kılınmaması gereken bir namaz. Evet. Yani şimdi küçük mescitlere değil. Hani böyle ama belli merkezlerde.
Herkesin
işte tek yerleşim yani. Bölgesine tek yerde yani değil.
Burada yani. Kılınıyor denilen bilinen yerler.
Biliyor ve herkese evet. de açık olması lazım.
Evet, işte sorunun temelinde bu var. Diyorlar ki işte buradan hareket edenler diyorlar sadece bir yerde kılınır. Onun dışındaki kılınan cumalar cuma kabul edilmez.
Zuhru Akır'ın mantığı o. Yani.
O. Ne yapacak onlar? Onlar bu şüpheden mesela İmam Şafii diyor ki ona atfedilen bir görüş. Sadece bir yerde kılınır. Tek bir yerde ve o da nasıl tespit edilir? İlk kılan kimse onun o kişilerin cumaları kabul edilir. Yani mahallede birkaç cami var. O gün o vakitte ilk cuma namazını hangi cami kıldıysa orada kılınan cuma geçerlidir. Onun dışındakiler ne yapacak? Onun dışındakiler Zuhru Ahir. Yani böyle bir şüphe kim kılındığında belki bilmiyorlar, bilemeyecekler. O zaman diyorlar ki işte ilk kılınanlar cuma namazıdır, tamam, ama bilinemeyeceği için, bilememe durumu olduğundan dolayı ayrıca bir de Zuhru Ahir adıyla 4 rekat namaz kılarlar. Ve buradaki espri de şu: eğer bizim cuma ilk kılınan cuma değilse,
nereden bilecekleri ilk kılınan cuma olduğunu?
Değilse onun yerine bugünkü öğle namazını kılmış olalım anlamında şey yapıyorlar. Şimdi mesela Şafii mezhebinde birkaç farklı görüş de var. Diyorlar ki bir olabilir, bu bir şarttır. Ancak eğer izdiham olma tehlikesi varsa, yani hepsini bir mekana sığdıramama durumu varsa, o zaman ikinci bir yer gösterilir. Orada izdiham varsa üçüncü bir yer gösterilir. Ama izdiham yoksa ya keyfi olarak birden fazla yerde kılınıyorsa bunların tamamı şüpheli hale gelir. Dolayısıyla Zuhru Ahir namazı kılmaları farzdır. Ayrıca cumanın dışında diyorlar. Hanefilere gelince Hanefiler diyorlar ki özellikle İmam-ı Muhammed'e ve Ebu Hanife'ye atfedilen bir görüş. Bu şart değildir. Şey yapılabilir, başka yerlerde de kılınabilir. Ancak ihtiyaten diyorlar. Yani böyle bir kavram kullanıyorlar. Yine de ne olur ne olmaz. Eğer hakikaten diğerleri doğru söylüyor, ilk kılınan veya tek kılınan yerde geçerli ise ihtiyaten bunu şey yapmaları uygun olur, ama farz diyemeyiz diyorlar. Yani böyle bir şey var arada, fark var. Ve diyorlar ki Hanefiler...
Bir de ibadet de ihtiyat olur mu?
Zaten onu söyleyeceğim biraz sonra. Şimdi Hanefiler diyorlar ki Zuhru Ahir denilen bu namaz öğle namazının sünneti gibi kılınmalı. Yani aslında farzın yerine kıldığımız bir namaz öğle namazının sünneti gibi. Yani ne demek bu? Üçüncü ve dördüncü rekatlarda da Fatiha'nın yanı sıra başka bir ayet ya da bir sure okunmalı. Niçin? Bunu da şöyle izah etmeye çalışıyorlar. Diyorlar ki eğer bu kılınan 4 rekatlık namaz cuma olmadığı ve o günün öğle namazı yerine geçiyorsa 3. ve 4. rekatta Fatiha'nın dışında başka şeyler okumak farz namazı sıhhatine zarar vermez. Bu farz namaz yerine geçer. Ama peki farz namaz kılındı. Ne olacak? O zaman diyorlar ki o günle alakalı, cuma günü öğle namazıyla alakalı daha önceki zamanlarda bir kaza namazı varsa onun yerine geçer. O da yok. O zaman bu bir nafile namaz yerine geçer diyerek hepsi için şamil olan bir namaz olarak işte öğle namazının sünneti gibi kılabilir diyorlar. Şimdi tabii herkes...
Peki namazın kazası var mı?
Evet.
Kazanın yerine burada geçer deniyor. Evet. Halbuki kazası olması mümkün değil. Evet.
Evet, tabii o ayrı. Şimdi bunu söyleyenlerin yanı sıra bazıları da yine gelenekte ve işte yakın zamanda demişler ki böyle bir şey kabul edilemez. Üç sebeple, yani zuhru ahir diye bir namaz kabul edilemez. Neymiş bu sebepler? Diyorlar ki böyle bir şey, cuma önemli bir namazdır. Bu tür tartışmalar cumanın önemini ortadan kaldırır. Yani cumaya gölge düşürür. İnsanların önem atfettiği bir namazı oldu muydu, olmadı mıydı? Bu namazın önemini ortadan kaldırır. İkincisi, bu ibadetlerde şüpheyi doğurur. İbadetlerde şüphe, kat'i bir delil olmadan şüpheyle bir takım şeyler yapmak, onun yerine telafi bir takım ibadetler koymak kabul edilemez. Üçüncüsü de bu, diyorlar ki dinde bid'attır. Muhammed Aleyhisselam ve sahabe döneminde olmayan bir şeyi, hele hele de bir ibadet türünden ortaya atmak bid'attır, kabul edilemez deniliyor. Bunu da söyleyenler var. Evet.
Ömer Nasuhi Bilmen ne diyordu orada?
Yani şimdi Ömer Nasuhi Bilmen bu görüşlere atıfta bulunuyor. Ancak şey diyor, yani İmam Muhammed ve İmam-ı Azam'dan bir rivayete göre cuma namazı bir beldede bulunan müteaddit camilerde kılınır. Esah olan görüş de budur.
Yani doğru olan odur yani. Odur, evet. Doğru olan odur dedikten sonra Ömer Nasuhi Bilmen, kılmak isteyenler şöyle yapar diye uzun uzun anlatıyor.
Detaylı bir şekilde evet, anlatıyor. İhtiyaten kılınır diyor. Evet.
Ha, kılınırsa şöyle kılınır diye anlatıyor. O uzun anlatım esas alınıyor. Oradaki doğru olan budur cümlesi kısa bir cümle olduğu için dikkatlerden hep kaçıyor.
Evet.
Evet, şimdi tamam mı? Tamam. Peki şimdi az önce bir şey söyledi Fatih Hoca. Efendim siz zuhru ahırı kılın, bir kaza namazınızın yerine geçer. Orada belki izleyicilerimiz arasında yani zihne takılmış olan olabilir. Allah-u Teala Nisa suresinin 102. ayetinde yolculukta karşınıza düşman çıkarsa, yolculuktasınız, diyelim ki bir eşkıya yolu kesmiş olabilir ya da işte bir teröristler yolu kesmiş ya da bir düşman birlik yolunuzu kesmiş. Yolcuyken namazı zaten iki rekat kılıyorsunuz. Ama o iki rekatı bir rekata düşürebilirsiniz diyor Allah-u Teala. Bu konuda size ruhsat verdim diyor. Nisa 102'de bunu ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme diyor, sen içlerinde olur da onlara bunu tam kıldırmak istersen, iki rekat yani. Önce diyor bir grup o karşıdaki düşmana karşı tedbirlerini alsın, bir grup da gelsin senin arkanda kılsın. Birinci rekatta secdeleri tamamladın mı, birinci grup gitsin, ikincisi gelsin. Şimdi burada birer rekat kılmalarına Allah müsaade ediyor. Ama bakın karşınızda düşman var. Hatta bu ayette yağmur da yağmışsa, ondan sonra efendim hastaysanız ya da başka bir sıkıntılar varsa o kelimeyi de kullanıyor. Şimdi o durumda bütün o durumlar, o şartlarda bir rekata, yani karşıda düşman olduğu zaman, hasta olduğunuz zaman değil, düşman olduğu zaman, yani düşmanla birlikte hastalık var, düşmanla birlikte yağmur var, düşmanla birlikte çamur var, şu var, bu var. Orada bile namazınızı daha sonraya erteleyemezsiniz. Şimdi buradan şeyle bir kıyaslama yapalım. Oruçta hasta ya da yolcu olanlar tutmayabilirler, değil mi? Daha sonra tutarlar diye ayet var. Ama namazla ilgili daha sonra kılarlar diye bir şey yok. Bak, hastalık da var, yolculuk da var. Üstelik karşıda düşman var. Böyle bir durumda daha sonra namazlarını kılarlar demiyor Allah. Bir rekata kadar düşürüyor. Peki niye böyle yapıyorsun ya Rabbi? Ondan sonraki ayette diyor ki 103. ayette Nisa suresi O namazı nasıl kılacağımızı anlatıyor. Feyda kadaytumus salat, o bir rekatlık namazı kılarken fezkurullah kıyamen, ayakta Allah, yani Allah'ın ayetlerini okuyun, Allah'ı zikredin. Ve ku'uden, iki secde arasında otururken, çünkü bir rekatta kade yok. Şu kadar secdeden bahsetti. Ve ala cunubikum, ve yanlarınız üzerine dururken, yanlar üzerine durma da hem rükuda vücut, kollar ve bacaklar üzerine yüklenir, hem secdede yanlar üzerine durma da o. Bütün oralarda Allah'ı zikredeceksiniz diyor. Yani en azından bir la ilahe illallah diye, subhanallah deriz değil mi? Subhane rabbiyel azim deriz, subhane rabbiyel ala. Bunların hepsi birer zikirdir. Ondan sonra da diyor ki feyzat me'nentum, düşmandan emin olursanız, artık düşman gitti, tehlike geçti derseniz fe'akimussala, o zaman namazı siz de tam, yani yolculukta iki rekat kılın, başka zamanlarda zaten belli. Peki niye ya Rabbi böyle yapıyorsun? Oruçta o kadar müsaade ediyorsun, daha sonraya bırakıyorsun. Hasta ve yolcular için burada niye yapıyorsun diye akla gelince diyor ki inne salate, çünkü o salat kânet alel mu'minîne kitâben mevkûta, müminler üzerine vakit de sınırlı olarak farz kılınmıştır. Dolayısıyla vakit çıktı, bitti. Ha, Allah-u Teala bizi unuttuğumuzdan ya da hata ettiğimiz şeyden sorum tutmayacağını Bakara 286'da bildirdiği için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem unuttuğu zaman ya da uyuyakaldığı zaman aklına gelince ve uyanınca namazı kılmış ve demiştir ki kim uyur ya da unutursa, ki bu insan engel olamazsınız, namazın vakti aklına geldiği ya da uyandığı zamandır. Dolayısıyla namazın kazası diye bir şey olmaz. Siz bir vakit namazı vaktinin dışına attığınız zaman tüm ömrünüzü namaza geçirseniz o bir vakti asla karşılayamaz. Ama tabii öğle ile ikindi, akşamla yatsı birleştirilebiliyor. O bizim sitede şey, ayrıntıyı görebilirsiniz. Evet, şimdi böylece dersimizin sonuna geldik. Demek ki bir kere cuma günü çağrı yapıldığı zaman dendiğinde çağrı yapılabilen bir yer olmalı. Efendim bu işte İslam ülkesi, gayrimüslim ülkesi falan. Ya yani bir ülkenin Darül İslam, Darül Harp. Yani şimdi şu direkt Müslüman mı, kafir mi? Ya Müslüman kafir olan insanlardır. Bir bulunduğumuz yerde namaz kılmamıza müsaade ediliyorsa cuma kılmamıza bitti. Bir de çağrı yapılabiliyorsa beyler cumaya gelin diye. Tamam. Bitti. Çağrı yapıldığı zaman gideriz. Çağrı yapılamıyorsa, kılınamıyorsa o zaman o başka bir şey. Başka bir şeydir. Ve Allah'a zikre koşun deniyor. Yani o hutbeye koşun deniyor. O sırada imam minberde olacağı için bir vakit kaybı da söz konusu değil. Hızla gideceksiniz. Hızla gideceksiniz ifadesi de bir yerleşim bölgesinde bir tek cami derseniz ancak küçük köylerde, küçük yerlerde olabilir ama büyük yerlerde bu bugün hele birçok yerde mümkün değil. Allahü Teala da ne diyor? La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah kimseyi gücünün üstünde bir şeyle sorumlu tutmaz. Allah sorumlu tuttuğuna göre demek ki yapabileceğimiz bir şeydir. Ezan okunurken imam da hutbede ve biz hızla gidip o namaza yetişebilmeliyiz. Ama ben diyelim Süleymaniye'deyken Fatih Camisi'nde namazı kılmam gerekiyor denirse ben yetişemem hutbeye. Evet. Şimdi hutbe namazdan sonra olmak zorundadır. Namazdan önce, bak yanlış söyledim. Hutbe namazdan önce olmak zorundadır. Çünkü ayette diyor ki Allah فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ. Namaz tamamlandı mı hemen işinizin gücünüzün başına geçin. Niye öyle diyorum? وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ diyor. Allah'ın size yapacak ikramı arayın. Gidin çalışın. Cuma'yı tatil geçirin değil. Tatil için çok vakit var. Kabirde ne işiniz var? Bu dünyada vaktinizi değerlendirin. Tatil ne demek? Tatil diye bir şey olmaz yani. İş değişikliği yaparsanız dinlenmiş olursunuz. Şimdi peki hemen dağılın dediğine göre Allahü Teala zuhru ahir diye bir namaz olur mu? İmam hutbedeyken oraya gitmemiz gerekiyorsa ezan okunurken imam hutbede cumanın ilk sünneti olur mu? O zaman imamın inip kılması gerekir değil mi? Dolayısıyla bütün bunların ışığında cuma namazını kılmamız lazım. Hutbe Allah'ın ayetlerinin okunduğu kısa, özlü, insanların hayatlarında kendilerine faydalı olacak bilgileri doğrudan kaynağından, Allah'ın kitabından aldığı şeyler olmalı. Tabii ki imam o hafta cemaatin durumuna en uygun olan ayetleri okur ve insanlar da onu hemen kaparlar, zihinlerine yerleştirir, bir daha da unutmazlar. Cenab-ı Hak ibadetlerimizi kabul eylesin. İnşallah Allah'ın kitabına uygun bir dini bu memlekette yaşamak mümkün olur. Bu arada bizim bir cuma namazı diye küçük bir cep kitabımız var. Bir de şey var. Arkadaşlarımız büyük bir gayretle, çok büyük bir özveriyle çalıştılar. Allah razı olsun. Düşünen Çocuk serisi. Evet, Kur'an'la tanışma şeyi sen de gösterebilirsin. Caiz değil yani, şer'an bir mahsuru yok. Şimdi şöyle hakikaten çok güzel resimlerle şey yapıldı. Kur'an-ı Kerim'den çocuklara unutamayacakları şeyler, bilgiler verecek ayetler onların seviyelerine göre seçildi ve o ayetler Türkçe ve İngilizce olarak tercüme edildi, buraya kondu. Mesela bakıyorsunuz işte bu şurada namazla ilgili olarak bakıyorsunuz işte çocuk namaz kılıyor. Yanında da onunla ilgili ayetler var. Allah razı olsun. Yani arkadaşlarımızdan çok güzel bir çalışma yaptılar. İnşallah bunu devam ettirecekler. Burada kalmayacak. Bunu da sizlere duyurmuş olduk. Allah hepinizden razı olsun. Hayırlı günler diliyoruz.